Ayrım 6, sayfa 79, 3. bölüm. Peter Miller ile Ziggy Hamburg'da birbirlerinin kollarında uyurlarken Arjantin hava yollarına ait dev bir Coronado, Kastilya'nın daha aydınlanmamış tepeleri üstünden geçerek Madrid'in Barajas havalimanında inmek üzere süzüldü. Birinci sınıf yolcu bölümündeki 3. sırada ve pencerenin yanında demir kırı renginde saçları ve düzgün bıyıklarıyla 60 yaşlarını gösteren bir adam oturuyordu. Adamın 40 yaşlarındayken çekilmiş ve onu kısa kesilmiş saçları, fare kapanı ağzını örten bıyıklarından yoksun ve başının sol tarafında saçlarının ustura düzlüğünde ayırımı ile gösteren tek bir fotoğrafından başka fotoğrafı yoktu. Bu fotoğrafı görmüş olan küçük gruptan herhangi birinin şimdi uçakta oturan bu uzun saçları dümdüz arkaya taranmış adamı tanıması imkansızdı. Pasaportundaki fotoğrafta da şimdiki görünüşündeydi. Aynı pasaporttaki ad onun kimliğini Arjantin vatandaşı Bay Ricardo Suarez olarak gösteriyordu. Bu ad onun dünyayla acımasızca alay edişiydi. Çünkü İspanyolca Suerte baht demekti. Baht da Almanca Glück demekti. O Ocak gecesi asıl adı Richard Glücks olan uçaktaki adam bir zamanlar SS generali, Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu'nun başı ve Hitler'in toplama kampları genel müfettişiydi. Batı Almanya'da ve İsrail'de arananlar listesinde Martin Bormann ve Gestapo'nun eski şefi Heinrich Miller'den sonra üçüncü geliyordu. Görev bakımından Auschwitz'in şeytan doktoru Dr. Josef Mengele'den daha üstündü. Odessa'nın ikinci adamı ve 1945'ten sonra Führer'in halefi olarak kabul edilen Martin Bormann'ın doğrudan doğruya baş yardımcısıydı. SS'in işlediği cinayetlerde Richard Glücks'in rolü eşsizdi ve Mayıs 1945'te kendisinin bütün ortadan kaybolmasını sağlamayı başardığı tutumuyla denk düşüyordu. Glücks insanların mahvında Adolf Eichmann'dan bile becerikliydi. En akıllı yöneticilerden biri olarak iş gördüğü halde bir kez bile eli tetiğe gitmemişti. Eğer uçaktaki yolculardan birine pencere kenarında oturan adamın kimliği söylenseydi, eski ekonomik idare bürosu başkanının arananlar listesinin başında yer alan isimlerden biri olmasına şaşırır kalırdı. Merak edip de nedenini soranlar Almanya yönünden 1933 ile 1945 arasında insanlığa karşı işlenmiş cinayetlerin belki %95'inin kuşkusuz SS'in marifeti olduğunu öğrenirlerdi. Bu %95'in %80'i, %90'ı SS içindeki iki şubeye mal edilebilirdi. Bu şubeler Reich Güvenlik Ana Bürosu ve Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu'ydu. Yığın öldürmelerde ekonomik büronun ne rolü olabilir düşüncesi insana garip görünürse işin nasıl planlandığını anlamak gerekir. Yalnız Avrupa'daki Yahudilerle birlikte Slav ırkının büyük çoğunluğunu ortadan kaldırmak düşüncesiyle yetinilmemiş, kurbanların bu ayrıcalığı karşılamaları da istenmişti. Gaz odaları meydana getirilmeden önce SS'ler tarihin en büyük soygununu çoktan becermişlerdi bile. Yahudiler bu ayrıcalığı 3 kademede karşıladılar. Önce işleri, evleri, fabrikaları, bankalardaki paraları, eşyaları, arabaları ve giysileri ellerinden alındı. Doğudaki esir çalışma kamplarına ve ölüm kamplarına sürülürken yeni yerleşme bölgelerine götürüldüklerine büyük ölçüde inanarak kendilerine taşıma izni verilen iki bavula, en çok iki bavula ne koyabilirlerse doldurup öyle yola çıktılar. Kamp meydanlarında üstlerindeki giyim eşyalarıyla birlikte bu bavullar da ellerinden alındı. 6 milyon insanın bagajından binlerce milyon dolar kıymetinde ganimet elde edildi. Çünkü başta Polonya ve Doğu memleketlerinde yaşayanlar olmak üzere o zamanın Avrupa Yahudileri servetleriyle birlikte yolculuk etmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Kamplardan vagonlar dolusu altından irili ufaklı süs eşyaları, elmaslar, gök yakutlar, yakutlar, külçe gümüşler, Fransız altınları, altın dolarlar, her cinsten kağıt paralar Almanya içindeki SS karargahlarına geri gönderildi. SS'ler tarihleri boyunca yürüttükleri her işlemden kazanç sağladılar. Bu kazançlardan üstlerine Reich'ın kartalıyla SS'lerin çifte şimşek işareti vurulmuş, külçe altın halinde olanları daha sonra Odessa'nın dayanacağı serveti meydana getirmek üzere savaşın sonlarına doğru İsviçre, Liechtenstein, Tanca ve Beyrut bankalarına yatırıldı. Bu altınların çoğu şimdi bile kendini beğenmiş dik kafalı bankerlerin muhafazasında olarak Zürih şehrinin caddeleri altında yatmaktadır. İşlemin ikinci kademesi doğrudan doğruya kurbanların bedenleriyle ilgiliydi. Bu bedenlerde enerji kalorileri vardı. Bu kaloriler faydalı bir biçimde kullanılabilirdi. Bu kademede Yahudiler meteliksiz olarak ele geçirilen Ruslarla Polonyalılarla aynı düzeye geliyorlardı. Her sınıftaki çalışma yeteneği olmayanlar gereksiz sayılarak yok edildiler. Çalışabilecek durumda olanlar da ya SS'in kendi fabrikalarında ya da Krupp, Thyssen, von Opel ve bunlara benzeyen öteki Alman endüstri kuruluşlarında acemiler için günde 3 mark, ustalar için de 4 mark karşılığında çalıştırılmaya başlandı. Günde deyimi 24 saatlik bir süre içinde mümkün olan en az gıda karşılığı, mümkün olan en fazla işi almak anlamına geliyordu. Yüzlerce binlerce insan çalışma yerlerinde öldü. SS devlet içinde devletti. Kendi fabrikaları, iş yerleri, mühendislik şubeleri, inşaat bölümleri, onarım ve bakım atölyeleri, dikim evleri vardı. Gereksinme duydu, her şeyi kendisi yapıyor, bu işleri görmek için de Hitler'in resmi buyruğuyla kendi öz malı olan tutsak işçileri kullanıyordu. İşlemin üçüncü kademesi ise ölülerin cesetleriyle ilgiliydi. Bunlar geride vagonlar dolusu ayakkabılar, çoraplar, tıraş fırçaları, gözlükler, ceketler ve pantolonlar bırakarak ölüme çırılçıplak gidiyorlardı. Bunlar saçlarını da geride bırakıyorlardı. Reich'a gönderilen bu saçlarla kış savaşları için keçe çizmeler yapılıyordu. Kerpetenlerle cesetlerden çıkarılan altın dişler külçe altın olarak Zürih bankalarına yatırılmak üzere eritiliyordu. Kemiklerden gübre, yağlardan da sabun yapmak üzere girişimlerde bulunulduysa da ekonomik olmadığı görüldü. 14 milyon insanın yok edilmesinden sağlanacak bütün ekonomik ve kazançlı çalışmalarla o geceki uçağın 3B sayılı koltuğunda oturan adamın başkanlığındaki SS'e bağlı Reich Ekonomik Yönetim Ana Bürosu ilgiliydi. Glücks Almanya'dan kaçarak sağladığı ömür boyu özgürlüğü geri dönerek tehlikeye atmak istemeyenlerdendi. Geri dönmesinin gereği de yoktu. Gizli yatırımlardan bol bol faydalanarak Güney Amerika'da ömrünün sonuna kadar bolluk içinde yaşayabilirdi. Nitekim şimdilerde bile sürdürüyor bu tutumu. 1945'ten sonra bile Nazi ideallerine bağlılığında en küçük bir sapma olmaması, en yüksek göreviyle birleşince Odessa örgütlenip hüküm sürmeye başladığında kendisine Arjantin'deki kaçak Naziler arasında yüksek ve şerefli bir yer sağlamıştı. Uçak rahatlıkla alana indi. Bir aksilik çıkmadan yolcular gümrükten geçtiler. Üçüncü sıradaki birinci sınıf yolcusunun rahat İspanyolcası kimsenin dikkatini çekmemekte hayli faydalı oldu. Kendisini uzun zamandan beri rahatlıkla bir Güney Amerikalı olarak kabul ettirebiliyordu. Terminalden çıkınca bir taksiye bindi ve uzun bir alışkanlığın etkisiyle Zurburan Oteli'nin bir blok ötesinde bir adres verdi. Şoförün parasını verip Madrid'in ortasında taksiden indikten sonra elinde çantası olduğu halde otele doğru geri kalan 100 metreyi yürüdü. Oteldeki yeri Telex'e daha önceden ayrılmıştı. Gereken işlemi yaptırdıktan sonra odasına çıkıp duşunu aldı, tıraş oldu. Saat tam 9'da kapıya hafifçe 3 kez vuruldu. Kısa bir duraklamadan sonra 2 vuruş daha izledi bunu. Kapıyı kendisi açtı. Geleni görünce de içeri girmesi için geri çekildi. Gelen adam kapıyı kapattı, hazır ola geçti. Eski selamlama yöntemine uygun biçimde avuç yere dönük olmak üzere hızla sağ kolunu kaldırdı. "Sieg Heil!" dedi. General Glück kendinden hoşnut bir biçimde genç adama başını eğerek o da sağ elini kaldırdı ve daha yumuşak bir sesle "Sieg Heil!" dedi. Konuğuna oturması için bir koltuğu gösterdi. Karşısındaki adam da Almandı. Eski bir SS subayı, şimdi de Odessa'nın Batı Almanya içindeki örgütünün başıydı. Böyle üst kademedeki bir subay tarafından kişisel bir görüşme için Madrid'e çağrılmış olmaktan ötürü büyük bir şeref duyuyor, bu buluşmanın 36 saat önce ölen Başkan Kennedy'nin ölümüyle bir ilişkisi olduğunu sanıyordu. Yanılmamıştı. General Glücks yanındaki kahvaltı tepsisinden kendine bir fincan kahve doldurdu ve dikkatle büyük bir korona yaktı. "Avrupa'ya bu beklenmedik ve biraz da tehlikeli gelişimin nedenini belki tahmin etmişsinizdir," dedi. "Bu kıtada gereğinden fazla kalmaktan hoşlanmadığım için hemen konuya gireceğim ve çok kısa konuşacağım." Almanya'dan gelen küçük rütbeli öne doğru eğilerek bekledi. General devam etti. "Bizim için çok iyi bir bahtlılık sonucu olarak Kennedy artık ölmüş bulunuyor. Bu olaydan mümkün olan faydayı sağlamak için hiçbir şeyi ihmal etmemek gerek. Beni anlıyor musun?" Genç adam istekle karşılık verdi. "Prensip olarak elbette generalim. Fakat hangi konuda?" Bond'daki hainler ayak takımıyla Tel Aviv'deki domuzlar arasında söz konusu olan gizli silah pazarlığını amaçlıyorum. Bu silah pazarlığını biliyorsun değil mi? Şu sırada bile Almanya'dan İsrail'e hala akmakta olan tankları, topları ve bütün öteki silahları. Evet, elbette. Gelecek çatışmada tam bir zafere ulaşması için Mısır'ın davasına yardımcı olmak üzere örgütümüzün elinden gelen her şeyi yaptığını da biliyorsun. Elbette, oraya gönderilmek üzere birçok Alman bilim adamının toplanmasını örgütlendirmiş bulunuyoruz. General Glux başını salladı. O konuya daha sonra değineceğim. Benim sözünü etmek istediğim şey diplomatik yollardan en güçlü biçimde Bonn'a direnebilmeleri için Arap dostlarımızı bu haince pazarlıktan mümkün olduğu kadar haberdar etmek yolundaki siyasetimizi, Arapların bu protestoları konu kendilerini çok tedirgin ettiği için Alman siyasal çevrelerinde de bu silah pazarlığına karşı çıkan güçlü bir grubun meydana gelmesine yol açtı. Bu grup aslında bilmeyerek silah pazarlığından vazgeçilmesi için hükümet seviyesinde Budala Erhard'a baskı yapmak suretiyle bizim hesabımıza çalışıyor. Evet, anlıyorum her general. İyi, Erhard şu ana kadar silah gönderme işini önleyemedi. Fakat büyük duraksamalar geçirdi. Alman-İsrail silah alışverişinin kesildiğini görmek isteyenlerin bugüne kadar başlıca endişe konusu pazarlığın Kennedy tarafından desteklenmesi. Kennedy'nin her isteğinin de Erhard tarafından yerine getirilmesiydi. Evet, çok doğru. Ama Kennedy öldü. Almanya'dan gelen genç adam işlerin yeni aldığı durum kafasında belirgin bir biçim kazandığı için gözleri heyecanla ışıldayarak ardına yaslandı. SS generali elindeki yaprak sigarasının külünü kahve fincanına silkeledi. Ortaya iyice çıkan puronun kordu ucunu karşısındakine doğru uzattı. Dolayısıyla bu yılın geri kalan bölümünde dostlarımızın ve taraftarlarımızın Almanya içinde yürütmeleri gerekecek siyasal eylemlerin ana ögesi, kamuoyunu Almanya'nın gerçek ve geleneksel dostları Araplardan yana olarak en geniş ölçüde bu silah alışverişine karşı kışkırtmak olacaktır. Genç Alman ağzını yayarak gülümsüyordu. Evet, evet, bu yapılabilir. General devam etti. Kahire hükümeti içindeki bazı ilişkilerimiz hem kendi elçilikleri hem de başka elçilikler kanalıyla sürekli olarak diplomatik protestolarda bulunulmasını sağlayacak. Başka Arap dostlarımız da Arap öğrenciler ve Arapların Alman dostları tarafından gösterilerde bulunulmasını sağlayacaklar. Sizin görevinizde bizim gizlice desteklediğimiz çeşitli broşür ve dergilerle haberlerin yayınlandığı başlıca gazete ve dergiler arasında işbirliğini sağlamak, hükümet ve politikacılara yakın görevlileri elde ederek silah pazarlığına karşı gittikçe artan tepkiye yakınlık duymaları için kandırmak olacaktır. Genç adamın alnı kırıştı. Bugün Almanya'da İsrail'e karşı duyguları uyarmak çok zor diye mırıldandı. Öteki terslikle, bu bir problem değil dedi. Biçim çok sıradan, pratik nedenler bakımından bu budalaca sözde gizli silah gönderme işinden ötürü 80 milyon Arabı Almanya kendisinden soğutmamalıdır. Özellikle diplomatlar olmak üzere Almanların çoğu bu nedeni olumlu karşılayacaklardır. Dışişleri Bakanlığındaki bizce çok iyi bilinen dostlarımızın yardımı sağlanabilir. Böyle pratik bir görüş akla yakındır. Kuşkusuz para da kullanılacaktır. Asıl sorun şu, Kennedy ölü olduğuna, Johnson da aynı enternasyonalist Yahudi taraftarı görüşü pek benimseyecek durumda olmadığına göre, Erhard bu silah alışverişini rafa kaldırmak üzere kendi hükümetini de içine alacak biçimde her kademeden sürekli baskıya hedef tutulmalıdır. Eğer biz Mısırlılara Bonn'daki dış politikanın yönünü değiştirtme başarısını sağladığımızı gösterebilirsek, Mısır'da ektiğimiz tohumlar çok çabuk gelişip yeşerecek, meyve verecektir. Açacağı kampanyanın daha şimdiden biçimlenmeye başladığını gören genç adam olumlu anlamda başını sallıyordu durmadan. ''Dedikleriniz yapılacak.'' dedi. General Glux ''Mükemmel.'' diye cevap verdi. Karşısındaki adam başını kaldırdı. ''Her general, şu sırada Mısır'da çalışan Alman bilim adamları konusunda...'' Evet, o konuya daha sonra değineceğimi söylemiştim. Onlar Yahudileri bir seferde ve kökünden yok etmek planımızın sivri uçlarını meydana getiriyorlar. Helvan roketleri hakkında bir şeyler biliyorsun herhalde. Evet, hiç olmasa kabaca ana hatlarını. Fakat ne amaçla kullanılacaklarını değil. Eğer yanılmıyorsam, General Glux gülümsedi, İsrail'e birkaç ton yüksek nitelikte patlayıcı madde atmakta kullanılacağını değil mi? Çok yanılıyorsun. Bu roketlerin ve bunları yapan kimselerin gerçekten böylesine hayati değer taşır şekilde önemli olmalarının nedenini sana açıklama zamanının geldiğini sanıyorum. General Glux ardına yaslandı. Gözlerini tavana dikti ve karşısındaki gence Helvan roketlerinin gerçek öyküsünü anlattı. Savaş bittikten sonra Kral Faruk Mısır'da hala egemenliğini sürdürürken binlerce Nazi ve SS örgütünün eski adamları Avrupa'dan kaçmışlar, Nil Nehri'nin kumlu kıyılarında kendilerine güven içinde bir barınak bulmuşlardı. Gelenler arasında bir bölük bilim adamı da vardı. Faruk'u deviren darbeden önce bile iki Alman bilim adamı roket yapmak üzere kurulması düşünülen bir fabrikanın ön çalışmalarını yürütmek üzere Faruk tarafından görevlendirilmişti. Bu 1952 yılında olmuştu. İki bilim adamı da Paul Görke ve Rolf Engel'di. Cemal Abdünnasır'ın Mısır'da yönetime el koymasını izleyen birkaç yıl süresince proje sallantıda kaldı. Fakat 1956 Sina Seferi Mısır kuvvetlerinin yenilgisiyle sonuçlanınca Mısır'ın yeni diktatörü İsrail'in bir gün topyekün yok edilmesi için yemin etti. 1961'de Moskova Mısır'ın ağır roketler isteğine son hayır cevabını verince bir Mısır roket fabrikası kurulması konusundaki Görke Engel projesi intikam duygusuyla yeniden canlandı. Ve kendilerine her türlü harcama yeteneği sağlanan Alman profesörlerle Mısırlılar büyük bir hızla çalışarak aynı yıl içinde Kahire'nin kuzeyindeki Helvan'da fabrika 333 çalışmaya başladı. Fakat fabrika açmak başka, roketlerin planını çizmek ve roket yapmak başka şeydir. Temeli 2. Dünya Savaşı'na dayanan Nazi taraftarlarının çoğunluğunu meydana getirdikleri Nasır dostlarının ileri gelenleri uzun süreden beri Odessa'nın Mısır'daki temsilcileriyle ilişki kurmuşlardı. Mısırlıların ana problemlerine cevap bunlardan geldi. Bu problem de roketleri yapmak için gerekli bilim adamlarını sağlamaktı. Ne Rusya, ne Amerika, ne İngiltere, ne de Fransa yardım için bir kişi bile göndermezlerdi. Odessa, Nasır'ın istediği roketlerin bir zamanlar Werner von Braun ve çalışma arkadaşlarının Londra'yı dümdüz etmek için Peenemünde'de yaptıkları V2 roketlerinin boy ve menziline eşit olduğuna dikkati çektiler. Eskiden bu roketler üzerinde çalışmış olanların büyük çoğunluğunu sağlamak mümkündü. 1961 sonlarında Alman bilim adamlarının toplanmasına başlandı. Bunların çoğu Stuttgart'taki Alman Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde çalışıyorlardı. 1954 Paris Anlaşması, Almanya'yı başta nükleer fizik ve roket çalışmaları olmak üzere belirli alanlarda araştırma ve üretim yapmaktan alıkoyduğu için bu bilim adamları hayal kırıklığına uğramışlardı. Aynı zamanda araştırmalar için sürekli para sıkıntısı içindeydiler. Bu bilim adamlarından çoğu için güneşli bir yerde gerekli bol para ile araştırmaları sürdürmek ve gerçek roket planları çizmek çok çekiciydi. Odessa eski SS binbaşısı Dr. Ferdinand Brandner'i Almanya'da bilim adamlarını toplamakla görevlendirdi. Dr. Ferdinand Brandner de kendisine yardımcı olarak eski SS çavuşu Heinz Krug'u seçti. İkisi birlikte Mısır'a gidecek, Nasır'ın roketlerini büyük bir istekle yapacak adamlar bulmak üzere Almanya'da dolanmaya başladılar. Teklif edebilecekleri aylık bakımından adam seçme konusunda yeterli olanaklara sahiptiler. Bu adamların başta gelenlerinden biri, savaş sonrası Almanya'dan alınıp Fransızlar tarafından Fransa'ya götürülmüş olan ve De Gaulle'ün uzay araştırmaları programının temelini kuran Fransız Veronik roketinin babası Profesör Wolfgang Pilz'di. Profesör Pilz, 1962 başında Mısır'a doğru yola çıktı. Bir ikinci uzman da Dr. Heinz Kleinwachter'di. İkisi de von Braun'un V2 çalışmalarına katılmış olan Dr. Eugen ve karısı Irene, Dr. Josef Isaac, Dr. Kiermaier de Mısır'a gittiler. Hepsi de itici yakıt tekniğinde uzman olan kimselerdi. Bunların çalışmalarının ilk sonuçlarını Dünya 23 Temmuz 1962 günü Faruk'un düşüşünün 8. yıl dönümü nedeniyle Kahire sokaklarında düzenlenen bir geçitte gördü. El Şahira ve El Zafira adlarında biri 500 öteki 300 kilometre menzilli iki roket tekerlekli araçlara bindirilmiş olarak haykıran halkın önünden geçirildi. Nükleer başlıkları ve yakıtları olmamakla birlikte bu roketler bir gün İsrail'e fırlatılacak olan bu tür 400 silahın ilk ikisiydi. General Glück sustu, yaprak sigarasından bir nefes çekti ve o güne döndü. Şimdi problem şu, gövde nükleer başlık ve yakıt konularını her ne kadar yoluna koymuş olursak olalım, bir güdümlü merminin anahtarı güdüm sistemindedir. Yaprak sigarasıyla Almanya yönünü göstererek, işte Mısırlılara sağlayamadığımız bu oldu diye konuşmasını sürdürdü. Stuttgart'ta ve daha başka yerlerde güdüm sistemi dalında uzman bilim adamları bulunmasına rağmen, kötü bahtımız yüzünden bunlardan hiçbirini her ne pahasına olursa olsun Mısır'a gitmeye kandıramadık. Gönderilen bütün uzmanlar yalnızca aerodinamik, yakıt ve nükleer başlık planı çizen bilginlerdi. Biz ise Mısırlılara roket sahibi olacaklarına dair söz vermiştik. Olacaklardı. Başkan Nasır bir gün Mısır ile İsrail arasında bir savaşın patlak vermesi konusunda kararlı. Bu savaş da olacak. Başkan Nasır tanklarının ve askerlerinin savaşı kazanacağına inanıyor. Oysa bizim aldığımız haberler bu kadar iyimser değil. İnsan sayısı bakımından üstünlüklerine rağmen kazanamayabilirlerdi. Ama düşün bir kez, milyonlarca dolar ödenerek satın alınan Rus yapısı silahlar bir sonuç sağlamaz da bizim örgütümüzün aracılığıyla toplanan bilim adamlarının meydana getirdiği roketler kesin zaferi elde ederse bizim durumumuz ne olur? Hiçbir şekilde aşılmasına imkan olmayan bir mevki elde ederiz. Hem bizim için güven verici bir barınak olmak üzere bize borçlu, bize bağlı, minnettar bir Orta Doğu kazanırız, hem de domuz Yahudi devletini kesin bir şekilde ortadan kaldırarak Führer'in son arzusunu yerine getirmek suretiyle bir taşla iki kuş vurmuş oluruz. Çok büyük bir meydan okuma bu. Kesin olarak başarısızlığa düşmememiz gerek ve başarısızlığa düşmeyeceğiz de. Almanya'dan gelen genç adam odada bir aşağı bir yukarı dolaşmakta olan amirine korku ve şaşkınlıkla baktı.
Beni bağışlayın Ergeneral, fakat orta boyda 400 nükleer başlık bir anda bütün Yahudilerin işini bitirebilir mi? Büyük ölçüde zarar verir ama tam bir yıkım.
Glücks döndü ve zafer kazanmış bir gülümsemeyle genç adama baktı.
Ama ne tür bir nükleer başlık? Bu domuzlar için sadece yüksek efsafta patlayıcı kullanacağımızı düşünmezsin herhalde.
Kahira ve Zarifalardaki nükleer başlıkların değişik şekilde olmasını Başkan Nasır'a teklif ettik. O da coşkuyla kabullendi. Bu nükleer başlıkların bazılarında konsantre edilmiş hıyarcıklı veba kültürü bulunacak. Toprağın çok üstüne patlayacak olan bazıları da bütün İsrail'e strontium 90 ışını saçacak. Birkaç saat içinde hepsi ya vebadan ya da gama ışınları hastalığından ölmüş olacak. Onlar için hazırlamayı düşündüğümüz asıl sürpriz bu. Genç adam ağzı bir karış açılmış halde baka kaldı.
Çok şaşırdım diye soludu. Geçen yaz İsviçre'de görülen bir dava geldi aklıma. Hemen hemen bütün deliller fotoğraf makinesindeydi. Demek doğruymuş. Fakat müthiş bir şey bu general.
Evet müthiş ve eğer biz Odessa olarak bu roketleri sadece gideceği yöne değil, fakat patlayacakları kesin hedefe yönetecek sistemle donatabilirsek önüne geçilmez bir şey bu. Bu roketler için güdüm sistemini planlamayı amaçlayan araştırmaları yöneten adam şimdi Batı Almanya'da çalışıyor. Şifre adı Vulkan'dır. Hatırlayacağın gibi Vulkan Yunan mitolojisinde tanrıların yıldırımlarını yapan demircinin adıdır. Batı Almanyalı çok büyük bir şaşkınlık içinde
''Bir bilim adamı mı bu?'' diye sordu.
Hayır değil, 1955 yılında ortadan kaybolmaya zorlandığı zaman yine Arjantin'e dönecekti. Fakat senin selefinden onun Almanya'da kalmasını sağlamak için hemen sahte bir pasaport çıkartmasını istedik. Almanya'da bir fabrika kurması için de Zürih'ten kendisine 1 milyon dolarlık bir sermaye gönderildi. Amaç o zamanlar ilgilendiğimiz başka türlü bir araştırma için fabrikayı bir paravana olarak kullanmaktı. Fakat o konu şimdi Helwan roketlerinin lehine rafa kaldırıldı. Vulkan'ın şimdi işlettiği fabrika transistörlü radyolar yapıyor. İşin dış görünüşü bu elbette. Fabrikanın araştırma kısmındaysa şu anda bir grup bilim adamı bir gün Helwan roketlerine uygulanacak olan güdüm sistemi çalışmalarını yapmakla uğraşıyorlar.
Neden Mısır'a gitmiyorlar peki?
Glücks yeniden gülümsedi. Odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmasını sürdürdü. Bütün harekatın deha dolu yanı da bu soruda yatıyor. Almanya'da roket yönetim sistemini meydana getirecek güçte kimseler bulunduğunu, fakat hiçbirisinin göçe razı edilemeyeceğini sana söylemiştim. Şimdi Vulkan'ın fabrikasındaki araştırma bölümünde çalışanlar, anlaşmayla ve büyük bir gizlilik içinde Bonn Savunma Bakanlığı hesabına bu işleri yürüttüklerini sanıyorlar. Genç adam bu sözler üzerine kahvesini halıya sıçratarak ayağa kalktı.
Aman tanrım, nasıl sağlandı bütün bu durum?
Oldukça basit. Paris Anlaşması Almanların roket konusunda araştırma yapmasını yasaklar. Vulkan'ın fabrikasında çalışanlar aynı zamanda bizden biri olan Bonn'daki Savunma Bakanlığı'nın resmi bir memuru tarafından yapacakları işin gizliliği konusunda yemin ettirildiler. Bu sırada yanında bilim adamlarının yüzünü son savaştan hatırlayacakları bir de general vardı. Bu bilim adamları Paris Anlaşması'na aykırı düşse bile Almanya için çalışmaya hazır insanlardı. Ama Mısır için değil. Şimdi Almanya için çalıştıklarını sanıyorlar. Elbette bu çalışmalar müthiş pahalıya mal oluyor. Zaten bu tür araştırmalar ancak devlet bütçesinin yardımıyla geliştirilebilir. Dolayısıyla program bizim gizli sermayemizde büyük gedikler açtı. Şimdi anlıyor musun Vulkan'ın önemini? Odessa'nın Almanya bölümü şefi,
elbette dedi. Ama Vulkan'a bir şey olursa program sürdürülebilir mi?
Hayır, fabrika kendisinindir ve yalnız onun tarafından yönetilir. Fabrikanın sahibi, idare müdürü, veznedarı her şeyi odur.
bilim adamlarının maaşlarını ödemeye, araştırmanın gerektiği büyük masrafı karşılamayı ancak o sürdürebilir. Bilim adamlarından hiçbirinin fabrikadaki herhangi bir kimseyle hiçbir ilişkisi olmamıştır. Fabrikadaki hiç kimse gereğinden büyük tutulan araştırma bölümünün gerçek yüzünü bilmez. Bu kapalı bölümdeki çalışmaların transistör pazarında bir çıkış yapmak için mikrodalgalar dolaşımı üzerinde olduğunu sanmaktadırlar. Gizliliğin nedeni endüstri alanındaki casusluklara karşı bir tedbir olarak gösterilmiştir. Fabrika ile araştırma bölümü arasında tek bağlantı Vulkan tarafından sağlanır. Eğer ona bir şey olursa tasarı tamamen çöker.
Fabrikanın adını söyleyebilir misiniz bana?
General Glux bir an düşündü, sonra bir ad söyledi. Öbür adam şaşkınlıkla ona baktı.
Fakat ben bu radyoları biliyorum dedi.
Elbette bilirsin. Çok ciddi bir fabrikadır ve çok güzel radyolar yapar.
Fabrikanın sahibi de yani...
Evet, Vulkan'dır. Bu adamın ve yaptığı işin önemini şimdi anladın değil mi? Bu bakımdan sana bir direktif daha vereceğim. Şuna bir bak. General Glux iç cebinden bir fotoğraf çıkararak Almanya'dan gelen adama gösterdi. Adam büyük bir şaşkınlık içinde uzun uzun fotoğrafa baktıktan sonra arkasını çevirdi ve orada yazılı olan adı okudu.
Allah Allah dedi, ben onu Güney Amerika'da sanıyordum.
Glux başını salladı.
Tersine.
İşte Vulkan budur. İşi şu sırada en son safhasında. O bakımdan eğer herhangi bir kimsenin bu adam hakkında rahatsız edici sorular sorduğunu duyarsan, bu adam pişman edilmelidir. Önce bir ikaz, sonra kesin hal çaresi.
Anlıyor musun kamerat?
Hiç kimse, tekrar ediyorum, hiç kimse Vulkan'ın kim olduğunu açıklamaya yanaşamayacaktır. SS generali kalktı, konuğu da onun davranışını izledi.
Glux, hepsi bu kadar dedi. Gereken direktiflerini aldın.